Ayrım 14.
Aynı dilde Stravinsky suları şapırdatarak "Söyle ana şimdi gitsin, başka zaman gelsin." "Amerika'daki bir senfoni orkestrasının yönetmeni olduğunu söylüyor," diye bağırdı Öberg. "Hangi orkestraymış, sor." "Philadelphia Orkestrası," diyor. Stravinsky kükrercesine bağırdı. "Hiç duymadım. Philadelphia adında bir yerde duymuş değilim. Öyle bir orkestrası olduğunu da hiç duymadım. Sahtekarın teki herhalde. Def et gitsin." Rusça bilen Stokowski söylenen her sözü anlamıştı. Gitgide tepesi atıyordu. "Bekle bir dakika," diye sözünü kesti. "Philadelphia denen bir yer vardır. Bu kentin bir orkestrası vardır. Ben de işte o orkestranın yönetmeniyim." Bitmedi. "Bunu kanıtlayacağım." Uyuşan ayaklarını durmadan değiştiriyordu. "Otelime gideceğim ve bazı plaklar getireceğim. Kimmiş sahtekar görelim." Bir saat sonra bir omuz çantası dolu plakla oraya döndü. Gene de kabul edilmedi. Ama kapı dışında beklerken plakları kapıdan uzatmasına izin verildi. Stravinsky önce yarım düzine kadarını çaldıktan sonra çok şükür sonunda Stokowski'yi içeri kabul etti. Bir orkestrasının olduğundan ve bu orkestranın gerçekten iyi bir orkestra ve yönetmeninin de Stokowski olduğundan emin oluncaya kadar Nuh demiş, peygamber dememişti. Doğrucu Davut Prokofiev. Olin Downs, 1920'lerde Birleşik Devletleri ziyaret eden sarışın dev Prokofiev'e, Sergey Sergeyevich Prokofiev, 1891-1953, Rus besteci ve piyanist, senfoni ve konçertodan film müziğine, opera ve baleden programlı müzik parçalarına kadar çok çeşitli türlerde yapıtlar vermiş Rus besteci. Ona göre yaşayan Rus bestecilerinin en önemlileri kimlerdir diye sorunca Prokofiev içtenlikle Stravinsky, ben ve Miyakovski diye yanıt verdi. Nikolay Yakovlevich Miyakovski, 1881-1950, Sovyetler Birliği Komünist Partisi ileri gelenleri tarafından 1948'de biçimcilik ile suçlanan, 27 senfoni besteleyen Rus besteci. Kendine özgü bir biçimde kendisine dürüstçe ait olduğunu düşündüğü yere ne ilke ne de sona koydu. Doğrucu Davut olan lafı ağzında gevelemeye gerek görmemişti. Sanat yaşamının başlarında St. Petersburg Konservatuvarı'nda öğrenciyken gerçeği gene bunun gibi dobra dobra söylerdi. Biraz önce ölmüş olan Scriabin'in, Alexander Nikolaevich Scriabin, 1872-1915, piyano ve orkestra yapıtlarıyla ünlü Rus besteci. Dostu ve hayranı, onun açık mezarı başında Scriabin'in müziğine hasredilmiş bir dizi konser vermeye ant içmiş olan Rahmaninov'un, Sergey Vasilyevich Rahmaninov, 1873-1943, Rus romantizminin son büyük bestecisi, çağının en büyük piyano virtüözlerinden biri. Verdiği bir konserde bulundu. Olay onun için duygusal bir olaydı. Aradı Prokofiev lobide dolaşırken icra konusunda pek çok olumsuz eleştiri işitti. St. Petersburg'un aydın kesimi piyanistin Scriabin'in derin, üstü kapalı ve çapraşık iç mistisizmini kavrama yoksunluğuna ver yansın ediyordu. Bunu kendilerinin ne kadar anladıkları da su götürür ya. Prokofiev sesini çıkarmadan tam tersini düşünüyordu. Müziği sevmiş, onun iyi ve etkili bir biçimde yorumlandığını hissetmişti. Sonra dinlenme odasına girerek sanatçının elini sıktı. "İcranız hiç de kötü değildi," diye büyük adama güven verdi. Rahmaninov'un habersiz olduğu eleştirmenlere yanıt veriyordu aslında. Rahmaninov, "Bunu söylemeye nasıl cesaret edersiniz, kötü değilden kastınız ne?" diye gürledi. Bu kendini bir şey sanan yeni yetmenin densizliğine tepesi atmıştı. Öfkeyle bakıp bu saygısız delikanlıya sırtını döndü. Prokofiev odadan çıktı. Olay şimdilik böyle sonuçlanmıştı. Ancak yıllarca sonra bir okyanus aşırı yolcu gemisinde bir satranç tahtası başında karşılaştıklarında her şey tatlıya bağlandı ve iki adam arkadaş oldular. Mavi Rapsodi. Caz orkestrası şefi Paul Whiteman, 1890-1967, ABD'li caz topluluğu şefi, 1920'lerde ve 1930'larda cazın geniş dinleyici kitlesine yayılmasını sağladığı için Caz Kralı adıyla anılmıştır. Klasik müziğin cazlaştığı, cazın da klasikleştiği bir konser. Şimdilerde güneşin altında yepyeni bir şey var demiştim. Bunu deneyeceğim. 12 Şubat 1924'te New York'ta Aeolian Hall'ü tuttu. Orkestrası için yeni Tux Dolar ısmarladı. Bir tür smoking. Ve en önemlisi de o sıralar 20'lerini süren başarılı bir şarkı yazarı genç Gershwin'e, George Gershwin, asıl adı Jacob Gershwin, 1898-1937, en çok sevilen Amerikalı bestecilerden ve piyanist. Konser için yeni bir şeyler yazmasını istedi. Gershwin cesur ama ikircikliydi. O tarihe kadar bütün yazdıkları söylenmesi kolay şarkılardı. Bu kez alnından ter damlaya damlaya piyano ve orkestra için Mavi Rapsodi'yi besteledi. Sonra da ondan ayrılmayı içine sindiremeyeceğini anladı. Whiteman ondan partisyonu istediğinde özür beyan etti. Birkaç gün daha lütfen diye yalvardı. Bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Zaman konserden bir hafta öncesine kadar yuvarlanarak geçti. Gershwin hala harıl harıl manuskriyi gözden geçiriyor, ince eleyip sık dokuyordu. Whiteman manuskriyi aldırmak için adamlar gönderdi. Sonunda kendi gitti. 135 kiloluk vücudunu en rahat koltuğa yerleştirdi. Gershwin'in rica ve özürlerine kulaklarını tıkadı. Partisyon bitinceye kadar yerinden kımıldamayacağını belirtti. Besteci sonunda pes demek zorunda kaldı. Whiteman neredeyse kendisi kadar şişman bir zarfla muzaffer olarak döndü. Provadan sonra büyük sevinç ve inanmazlık karışımı yargısı, "Kahrolası budala, sahiden de bu güzelim yapıtı daha da iyileştirmeyi mi düşünmüş?" dedi. Ve dinleyiciler ondan bu yana %100 onunla aynı kanıda olmuşlardır. Mis kokulu Parsifal. Karl Mück, 1859-1940, Wagner repertuarının en büyük orkestra şeflerinden biri. Bayreuth'ta Parsifal'in bir provasını yönetiyordu. Provada bulunan Alabamalı tatlı bir delikanlı, Kundry'de bulunan çiçekli kızların içeri girmesi üzerine kendinden geçercesine "Ah, çiçekçi kızları severim, ne de baştan çıkarıcı olurlar" diye söylendi. Bu arada kızlar şarkılarını söylüyorlardı. "Ich dufte süß, kokum öyle tatlıdır ki." Mück, müzik kürsüsüne buyurucu bir biçimde vurdu. "Maalesef iyi bir yargıcı olmaktan çok uzağımdır. Ama bildiğim şu ki siz mis kokunuzu çeyrek nota erken saçıyorsunuz." Operada düello. Tenor Lauritz Melchior, 1890-1973, Danimarkalı tenor, özellikle Bayreuth'ta Wagner rolleriyle ünlüydü. İle soprano Maria Yeritsa, asıl adı Mimi Jedlitska, 1887-1982, Çek soprano. Wagner'in Die Walküre operasında birlikte söylüyorlardı. Melchior, Siegfried'i, Yeritsa da Sieglinde canlandırıyordu. Sieglind'in ayakları üstüne yığılıp arka üstü yatar bir durumda kalacağı, bu sırada Siegfried'in etkileyici bir arya söyleyeceği an geldi. Sieglind yere düştü. Binan öylece uzandı. Siegfried aryasına başladı. Yeritsa'nın içindeki tutku çirkin başını gösterdi. Sahne ışıklarının Siegfried'in üstüne yönelmesine izin veremezdi. Wagner git bir tekme ile Sieglind'in sarkan kalın kumaş giysisini yana sikti. Opera sahnesi üzerinde görülebilecek en beğenilen bir çift bacağı gözler önüne seriverdi. Kendisinin de beklediği gibi bütün gözler bu beklenmeyen sergilemeye döndü. Melchior, ilgisini yitirmiş bir izleyiciye birkaç mezür söyledi. Aşağıya doğru bakınca durumu hemen kavradı. Acımasız bir tekme ile giysinin önceki klasik mükemmelliğine dönmesini sağladı. Bu tekmesine giysili bacağı katmakta da tereddüt etmemişti. Ne var ki Yeritsa bu şekilde caydırılacak türden biri değildi. Bacaklarını bir kez daha yana atarak kalabalığın seyrine sundu. Melchior gene onları eski yerlerine yerleştirdi. Düello izleyicilerin hayran bakışları arasında sahnenin bitimine kadar sürdü. Sonuç berabere. Ravel'in Bolerosu'nun Toscanini yorumu. Toscanini, Arturo Toscanini, 1867-1957, 20. yüzyılın dünya çapında en büyük orkestra şeflerinden biri. Ve Filarmoni Orkestrası Avrupa turnesi yaptığı sırada Paris turnelerinin en önemli noktasıydı. Daha sonra Amerikalı dinleyicileri çılgın bir coşkuya sürükleyecek parça, Ravel'in Joseph Maurice Ravel, 1875-1937, müziğindeki ustalık, biçim ve üslup kusursuzluğuyla göze çarpan besteci ve piyanist. Bolero'sunun ilk seslendirmesini Paris'te yaptılar. Bolero'nun nasıl çalınması gerektiği konusunda maestro'nun kendi düşüncesi vardı. Heyecan verici bir parça olabilirdi ve maestro onun olanaklarını duyumsayabiliyordu. Onun anlayışına göre icra hızlı bir tempoyu, ivedi bir crescendo'yu, bitişte fısıltı biçiminde bir pianissimo'yu kapsayacaktı. Toscanini, Bolero'nun bu biçimde çalınması gerektiğini hissediyordu. Provasını da bu şekilde yaptırdı. Premier akşamı gelip çattı. Küçük bir hata sonucu yapıtın bestecisi Ravel'e ilk seslendirme gecesinin onur bileti verilmesi unutulmuştu. Ravel doğal olarak bu unutkanlığa iyice içerlemişti ama büyük Toscanini'nin parçasını çaldırışını dinlemek istiyordu. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık holde bir rugby oyuncusu gibi itiş kakış ilerledi. Bolero'nun tam da ilk ezgilerinin seslendirilmesine yetişti. Daha başından içinde bulunduğu ruh haliyle Toscanini'nin parçasını yorumlayışını duyunca tepesi attı. Tempo çok hızlıydı, böylesi ona dayanılmaz geliyordu. Plakta Ravel'in kendi temposu belirgin biçimde bir durgunluk noktasındadır. Yahu şuydu, yok buydu. Tempoya, yoruma ve mizaca ilişkin olumsuz eleştirilerini yüksek sesle sıralıyordu. Toscanini'nin icrasından büyülenmiş Paris'te dinleyiciler buna çok sinirlendiler. Onun bu davranışında bir besteciyi değil, Ravel'i tanımıyorlardı. Konserden alacakları zevkin içine eden can sıkıcı bir egzantriyi görüyorlardı. Şşşt diyerek onu susturdular. Seslendirmeden sonra Ravel tepesi iyice atmış bir halde Toscanini'ye düşündüklerini söylemek üzere sanatçılar odasına koştu. Ayaklarını yere vurarak, kollarını açıp kapayarak dans etti. Bolero bir danstır diye haykırdı. Ama hızlı değil, sizin ona verdiğiniz hızı gereksinmez. Daha yavaş, daha yavaş olmalı. Bu tarzda haşlanmaya hiç de alışık olmayan maestro'nun kafası iyice karıştı ama bildiğinden de şaşmadı. Onun kafasında Bolero'nun seslendirilmesi gereken, onun çaldırmaya devam edeceği tarz buydu. Öyle de yaptı. Bu icraların etkililiklerini ortaya koymak için Toscanini'nin plağı ile Ravel'in plağını karşılaştırmak gerekir. Bu öykünün bir de eki, tam da bu Bolero'da Toscanini orkestrasının bir üyesi, trompetçi Schimmel'in yıkılış öyküsü vardır. Trompetçi, parçanın etkililiği bakımından çok önemli olan crescendoları ve diminuendoları büyük bir titizlikle vuruyordu. Başarılı birkaç icranın ardından Toscanini, Vurmalılar grubu üyelerini toplantıya çağırdı ve bunu Schimmel'i özel olarak övüp kutlamak için kullandı. Böyle bir durumda verilecek sıradan yanıt, "Teşekkür ederim patron, benim için böyle hissetmenize sevindim" olurdu. Oysa Schimmel, kolay beğenmeyen Toscanini'nin övgüsünü hiç de sıradan bir şey olarak kabul edemiyordu. İçin için büyük bir heyecan içindeydi. Farz et ki kendi partini maestro'nun istediği gibi çalmayı sürdüremedin. İşte o zaman ne olur acaba? Bu kaygı yakasını bırakmadı. Birden bu gerginlikten sıyrılamaz bir duruma geldi. Nasıl çalıp da maestro'yu bunca memnun etmiş olduğunu eni konu unuttu. Orkestranın daha sonra Ravel'in Bolero'sunu çaldığı sonraki seferinde Schimmel tarifsiz bir panik içine girdi. Giriş solosuna piyano yerine forte olarak başladı. Toscanini ona gözlerini ağartarak baktı, öfkeyle tempo verirken içinden İtalyanca küfürler mırıldanıyordu. Schimmel'in ortağı alçak sesle değnekleri alıp kendine gelene kadar partiyi onun yerine çalmayı önerdi. Schimmel öylesine yoğun bir panik içindeydi ki öneriyi duymadı bile. Forte vurmayı sürdürdü. Sempatik bir trombon solunun en yüksek noktasında yavaş bir ton yerine yüksek sesli bir gümleme sesi çıktı. Bunun üzerine daha beter şaşkın bir hale geldi. Toscanini'ye sonu gelmeyecekmiş gibi gelen son akora gelindiğinde Toscanini, dinleyicilerin yüzüne bir kez bile bakmadan, alkışların farkına varmadan kendini dışarı attı. Odada bağırıyordu. Şimel nerede? Şimel, Şimel'i istiyorum. Şimel'i gönderin bana. Sonunda olup bitenlerden büyük utanç duyan Şimel, süklüm püklüm, süngüsü düşük bir halde çıka geldi. Her şeyi açıklamak istedi. Oysa böyle bir şansı hiç kalmamıştı. Maestro'nun giriş cümlesi, "Stupido, kutlarım seni. Bundan böyle benim orkestramda çalmayacaksın." oldu. Ardından içindekileri püskürtmeye devam etti. Sonunda Şimel'in savaşçı ruhu kabardı. Daha geçenlerde maestro aşırı bir biçimde onu övmüştü. Kuşkusuz şimdi üstüne yağdıracak acımasız sözler tufanına layık olmasa gerekti. Gözlerini kırpıştırdı. Bir orkestra geçen 40 yılından sonra eleştirilmeye hazırdı. Ama bundan böyle eleştirilmeyecekti. Omuz silkerek cevabı yapıştırdı. "Çalışımı beğenmiyorsunuz demek ki. Pekala. Kendinize başka bir delikanlı bulun öyleyse." Toscanini de öyle yaptı. Con espressione. Bir gün bir provada Toscanini orkestraya şu yakınlarda aldığı kemancının mutlu olmaktan uzak bir hali olduğunu fark etti. Adam iyi çalıyor, yayını tellere yeterince doğru bir biçimde çekiyor, gürlük belirteçlerine uyuyor, tempoyu izliyor ama bunların hepsini bir bezginlik ifadesiyle yapıyordu. Maestro şimdiye kadar yönettiği hiçbir orkestrada hiç böyle bir şeye tanık olmamıştı. Adam sanki kendisine kafa tutuyormuş gibi geldi. Orkestrayı her zamankinden daha da özenli bir biçimde yönetti, elinden gelen çabayı gösterdi. Her dramatik ana özel bir ateş, belirtilen her yere özel tutku sindi. Gene de karşısındaki ifadesiz suratta en ufak bir ilgi ya da coşku emaresi yoktu. Adamın gözlerinden can sıkıntısı, gözyaşları dökülmeye hazır bir görünüm vardı. Adam konser aralarında yerinde öylece durgun ve hareketsiz oturuyor, tek laf etmiyor, hatta sigara bile içmiyordu. Bir konser sırasında Toscanini artık dayanamadı. Bu garip kişiyle konuşmaya gitti. "Sorun nedir?" diye sordu. "Çaldığınız parçalar hoşunuza gitmiyor mu?" diye sordu. "Hepsi de mükemmel." "Öyleyse belki de benim yönetme tarzımı iyi bulmuyorsunuz." "Mükemmel efendim." "İkinci keman yerine birinci keman çalmayı tercih eder misiniz?" "Yok, istemem." "Öyleyse Allah aşkına derdiniz nedir sizin?" "Hiç maestro, hiç. Ben müziği sevmiyorum." Toscanini ile ezeli ve ebedi dişi. Covent Garden'ın ve Parma'da operanın şımartılmış sevgili Frances Alda'sı, Frances Alda, kızlık adı Davis, 1883-1952, Fransız opera sopranosu. 23 yaşındayken Carpentier'in operasına adını veren Louis rolünde söylemek üzere La Scala'ya davet edilmişti. Orkestrayı Büyük Toscanini yönetecekti. Alda partisi üstünde dikkatle çalıştı ve Milano'da ilk provada sahneye gerektiği gibi doldurdu. La Scala'nın menajeri ve onun üstüne titreyen, daha sonra onunla evlenen dostu Gatti Casassa orada bir köşeye çekilmiş seyrediyordu. Toscanini piyanistin yanında hareketsiz, gözleri kapalı, zaman zaman tempoyu göstermek üzere parmağı kalkık bir halde oturuyordu. Alda yutkundu, ağzını açtı, rolünü öğrendiği gibi sonuna kadar hatasız söyledi. Toscanini'den tek bir laf yok. Piyanist final akorunu bastı, hala ses yok. Sonra Toscanini piyanistin omzu üzerinden uzanarak sehpadaki partisyonu kapattı. İtalyanca tatlı bir sesle kibarca sordu. "Söylesenize bana, hangi dilde söylüyorsunuz?" Alda gözyaşlarına boğuldu. Ona cevap vermeyi reddetti. O kimdi ki hiç zorlanmadan kullana geldiği İtalyanca aksanını eleştirsin? Hiddetle odadan çıkıp gitti. Doyasıya ağlamak üzere Hotel Milan'a döndü. Gatti allak bullak olmuştu. Odasına çiçekler yolladı, rica özür notları yazdı. Alda onun gönderdiği notlarını yırttı, özürlerini reddetti. La Scala'ya lanetler yağdırdı. Bırakıp gitmeye hazırlandı. Onun üzerine Gatti Toscanini'ye giderse, onun partisyonu Alda ile birlikte sözcük sözcük tekrarlayarak ona mükemmel telaffuzu öğreteceğini yazdı. Alda uysallık göstererek Toscanini'ye gitti. Çıkarının nerede olduğunu bilirdi. Bir keresinde Toscanini onun bir sözcüğü söyleyiş tarzının taklidini yaptı. Alda hemen söylemeyi kesti. Gözlerinden şimşekler çaka çaka Fransızca. Size şunu söylemeliyim ki maestro, bunu bir daha, tek bir kez daha yaparsanız buradan o an çıkar giderim. Bundan önce kendisine bir yıldız olduğunu hatırlatan öfkeli bir şarkıcı kadına, "Madam, ben gökteki yıldızlardan başka hiçbir yıldız tanımıyorum." diye yanıt veren, daha sonra da NBC orkestrası üyelerine duyduğu öfkeyle değerli bir kol saatini tuz buz eden Toscanini, bu kez başını eğdi ve küçük Frances Arda'nın bu tepkisini sineye çekti. Yeteneğe karşı deha. Üstün yetenekli bir çocuğun kararlı annesi, büyük orkestra yönetmeni Toscanini'ye mektupla, telgrafla ve telefonla musallat olarak sonunda ondan bir dinleme sınavı koparmayı başardı. Tam belirlenen saatte gelen kadının yanında kurban edilecek bir kuzucuk vardı. Her şey usulüne uygun olarak gitti. Çocuk kemanını aldı ve kendi küçük parçasını çaldı. Maestro sessizlik içinde dinledi. Müzik bittikten sonra da sessizlik devam etti. Sonunda daha fazla dayanamayan anne patladı. "Pekala maestro, oğlumun bir dahi olduğunu düşünmüyor musunuz?" "Bir dahi mi madam? Onu bilmem ama size onun yeteneği olduğuna güvence verebilirim." Buna karşılık bir başka olayda bir yetişkin bir harika çocuğu dinlediğinde onun hakkında şu fıkra oluştu. Bir akşam Toscanini evinde radyonun istasyon düğmesini çevirirken Beethoven'ın 7. senfonisinden bir cümle kulağına çarptı. İcrayı onaylayarak, başını sallayarak dinledi. Eşini "Kim yönetiyor merak ediyorum," dedi. "Her kimse takdir edilebilecek bir biçimde okuyor senfoniyi. Şunu dinle." Senfoni devam ederken gitgide daha heyecanlanıyordu. Sonunda "Yapsam yapsam ben de bu kadar yapabilirdim," diye düşüncesini belirtti. Spiker mikrofona geldiği zaman Toscanini, Arturo Toscanini yönetiminde New York Filarmoni Orkestrası'nın bir planı dinlemekte olduğunu öğrendi. Yetenek mi? Hayır, deha.